gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Ben Arzu Tüten.
Ben Sümeyra Yaman.
Bugün bir soru mu var programımızın konuğu sevgili Mine İzgi hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun kardeşlerim.
Nasılsınız hocam?
Dua eder dua beklerim. Elhamdülillah ala külli hal sırrına mazhar olmaya çalışırım. İnşallah sizler de iyisiniz.
İyiyiz hamdolsun hocam. Sizi gördük daha da iyi olduk.
Hocam
sorularımıza başlamadan önce hakkınızda küçük bir bilgilendirme yapmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimize.
Tabii buyurun.
1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar gazetecilik mesleğiyle uğraşan Mine İzgi, sırasıyla Milli Gazete, Vakit isimli gazetelerde editörlük ve köşe yazarı olarak çalışmalarda bulunmuştur. 17 yıl gazetecilik ve köşe yazarlığı yapan Mine İzgi, kitap yazmaya başlamıştır. Kitapla beraber gazetede köşe yazılarına devam etmiştir. Bugüne kadar birçok dergi ve yazıları yazdı. Özel kanallara programlar hazırladı ve sundu. Moral Efendi, Seyir Efendi radyoculuk yaptı. Asıl uzmanlık alanı çocuk eğitimi ve gelişimidir. Eğitim sürecini devam ettirip sosyoloji okumuş ve aile danışmanı olmuştur. Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar Kızımı Yetiştiriyorum, Genç Kıza Özel Mektuplar, Oğlumu Yetiştiriyorum, Oğluma Dinini Öğretiyorum, Kızıma Dinini Öğretiyorum, Nitelikli Genç Kız Rehberi, Biz Kadınlar, Cennet Yuvamız kitapları. Evet hocam.
Maşallah bayağı döküman bulmuşsunuz. Ben pek özgeçmiş paylaşmıyorum ama olmuşken var Malatyalı olduğumu da söyleyin güzel kardeşim. Evet. Malatyalılara selam olsun burada.
Selam olsun hocam, evet.
Evet. Hocamız Malatyalıdır diyelim o zaman. Mine hocam, Arzu arkadaşım da az önce saydı. Gerek çocuklara dini sevdirmeye yönelik, gerekse gençlere yönelik yapmış olduğunuz çalışmalarla sizi tanıyoruz. Bu çalışmalarda özellikle İslam'ın doğru tanınmasını önemsediğiniz açıkça anlaşılıyor. Günümüz insanı kendi dini anlayışını mutlak doğru olarak kabul eden bir anlayışa sahip maalesef. Bu açıdan sizin asli kaynaklardan faydalanarak yazmış olduğunuz kitapları ümmet bilincinin yeniden oluşmasında önemli bir katkı olarak görüyor ve Allah razı olsun diyoruz öncelikle.
Amin cümlemize.
Programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Hocam, geçen elime bir kitap geçti ve bu kitapta Konfüçyüs'ün bir sözüne rastladım. Şimdi önce bu sözü zikredeceğim. Sonra da neden dikkatimi çektiğini altını çizeyim. Konfüçyüs demiş ki, bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. Şimdi bu sözü okuduğumda bilginin karşısında şüphenin, iyiliğin karşısında acı çekmenin, kararlı olmanın karşısında da korkunun durduğunu fark ediyoruz. Fakat bugünün insanına baktığımız zaman bilgi sahibi olmasına rağmen şüpheli, iyiliği hedeflemesine rağmen acı çeken, bir taraftan kararlı bir tavır sergilerken diğer taraftan da korkularıyla mücadele eden bir karmaşa içerisinde. Siz bu ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Evet. Muhteşem bir soru güzel kardeşim. Yani oturup bir kitap yazmak lazım. Ben böyle güzel sorulara hemen bir kitap yazıveriyorum. Evet, bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. Çok önemli bir şey. Peki biz bugün çok şey biliyoruz. Ve ben katıldığım çoğu platformda şunu söylüyorum. Sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim, ben kendime söylüyorum zaten bu sözü. İlk evvelatında haddimizi bilelim. Başka bir şey bilmesek de olur. Ama biz o kadar çok şey biliyoruz ki haddimizin dışında. Problem bizim haddimizi bilmemek. Ya ne demek hadd bilmemek? O nasıl bir şey hocam yani? Sınırlarımızı bilmiyoruz. Neyi ne kadar bileceğimizi bilmiyoruz. Biz her şeyi biliyoruz. Her şeyi bilmeyelim mi? Bilgi güçtür, bilgi önemlidir, bilgi bir aydınlanmadır. Neden? Çünkü Fransız devriminden sonra işte ne oldu? Aydınlanma çağı isimli verdikleri 18. yüzyıldan sonra bilgiyi baş tacı ettiler. Neden? Akıl merkezli olduğu için. Ha, bilgiyi biz baş tacı etmiyoruz. Bilgisiz mi olalım? Hayır, onu da demiyoruz. Biz haddimizi bize bildiren bilgi bilmemiz kadar gereken lazım olan bilgiye ihtiyacımız var diyoruz. Bugün insanlık her şeyi biliyor ama hiçbir şey yapmıyor. Sıkıntı bu. O yüzden bilgi insanı şüpheden alıkoymuyorsa işte o bilgi bilgi değildir. Nasıl şüpheden alıkoyması? Bilgiden kasıt ne? Neden bilgili olmak ister insan? Bunun amacı nedir? İşte iyilik nedir? Acı çekmekten alıkoymak demiş. Konfüçyüs'ün bu sözünü ben de çok severim. Siz iyilik yaptığınızda acı çekmiyorsanız iyiliği niçin yapıyorsunuz? Gösteriş için yapıyorsunuz, birine yaranmak için yapıyorsunuz, menfaat elde etmek için yapıyorsunuz. Ama iyilik vicdanınızın yapmayı öngördüğü, istediği ve talep ettiği bir şeydir. Ve bu sizin vicdanınızı rahatlamış ve rahatlatmış olması gereken bir durum. Rahatlatmıyorsa işte orada iyilik değil. İyilik karşılıksız yapılandır çünkü. Orada karşılık var. Ha, bilgide haddi bilmemek var. İyilikte karşılık beklemek var. Peki kararlı olmaktan, korkudan kurtarır diyor. Evet, biz bilgiyi bize menfaat noktasında kararlılığa getirmiyorsa, korkumuzu arttırıyorsa orada bilgide eksiklik var. Peki biz doğru bilgiyi nasıl tespit edeceğiz? Bizim elhamdülillah bunu tespit etmek için çok çok önemli kriterlerimiz elimizde var zaten. Çok uzağa düşmemek, çok uzağa gitmemek lazım. Bunu birçok dost dinliyor olacak, birçok kardeşimiz dinliyor olacak. İnanalım ya da inanmayalım. İnsanoğlu, insan canlısı bir şeye inanmak üzere şifrelenmiş. Yani şifrelerimizde böyle bir şey var. Biz inanmayan kişilerle de karşılaşabiliriz. Onlar da inanmamaya inanıyor. İnanmamaya inanıyor. Bir şeye inanıyor çünkü. Evet, ben buna inanmıyorum. Ona inanıyor zaten o da. Ha, o zaman ben bir adım öndeyim çünkü neye inanmam gerektiğinin farkındayım. Ben neye inanıyorum? Ben Müslüman olduğuma inanıyorum. Ben Müslümanlığın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kelime-i şehadetiyle başlayıp bu daireye girmemle bana öğrenmem gereken halimin bilgisini öğrenmem gereken bilgiye ihtiyacım olduğunu biliyorum. O zaman benim işim daha kolay. Ben Allah'la ve Allah'lı bir hayatı yaşamakla mükellef olduğumu biliyorum. Burada Ali İmran suresi 102'yi ben sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenüttequllâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Yani hayatımızın tümünde hem Müslüman olun ki ölüm sizi Müslüman olarak bulsun, Müslümanca bir hayat yaşayın ki Müslümanca bir ölüme muvaffak olun hakikati var. Biz Müslüman olarak yaşarsak bütün yaşantımız Müslüman olduğu gibi ölümümüz de Müslüman olacak. Allah'ın istemediği bir hayatı yaşayanın Allah'ın kabul edip razı olacağı bir ölümle ölmesi de mümkün değil. Şu an hocam ölüme nasıl geldiniz diyeceksiniz. Tabii ki şu salgın sürecinde bir senedir gündemimizde olan ölüm, ben korona falan demiyorum, covid demiyorum, işte efendim virüs falan demiyorum. Biz insanlık şu an ölmeyi konuşuyor. Gündeminde ölmek var. Peki ölmek, yani ölmemek, ölümsüzleşmek. Ölmeyi istemiyor insan. Ben covid'i çok sevdim diye birkaç programda söyledim. Allah Allah, ne biçim hatunlu kişi dediler. Covid'in neyini seviyor? İnsanlara ölümün gerçek olduğunu gösterdiği için seviyor. Ne mücadelesi veriyor insanlar bu süreçte? Ya ölümden nasıl kurtuluruz? Ya covid öldürüyor. Bunu döne döne söylüyorlar. İşte rakamlar veriyorlar. Her gün rakamlar açıklanıyor falan filan. Evde eşimle de konuşuyoruz. Yani diyorum, bu virüsün söylediği öleceğiz. Bu malum bir şey değil mi? Malumun ilanı. Öleceğiz zaten. Doğduk öleceğiz. Yani bu malumun ilanı, bunu böyle bağıra bağıra söylemenin başka bir şeyi var. Ben aile danışmanlığı ve psikolojiyle ilgilendiğim için bizi hep ilgilendiren taraf o görünen iceberg'in dibindeki taraftır, görünmeyen taraftır. Peki insanlar niye bu kadar öleceğiz öleceğiz federalı koparıyorlar? Çünkü insanlar ölmek istemiyorlar. Peki niye ölmek istemez bir insan? Çünkü onu ölüme götüren süreçte yaşadığı hayatın kendisinin ölümden sonraki hayata, o bilmesi gerekip de bilmedikleri var ya, yapması gerekip de yapmadıkları var ya, onların hiçbirini yapmadığı, burnunun dikine gittiği için ölmekten korkuyor, ölmek istemiyor. İşte ayette diyor, Allah'ın istemediği bir hayatı yaşayanın Allah'ın kabul edip razı olacağı bir ölümle ölmesi mümkün değil. Yani burada ben Allah'ın öğrenmemi istediği bilgiyi öğrenmek. O bilgiyi hayatıma aktarmak, yaşanmak ve yaşanılır kılmakla mükellefim. Bunu yapmıyorsam ben ölmekten de, ölümü çağrıştıran herhangi bir şeyden de maalesef korkuyor ve bu korku kültürüyle de üzgünüm ki kendi anksiyetemi arttırıp psikolojik sorumlu biri oluyorum. Ama bizden istenen o değil. Bizden istenen yolumuzu Allah'la bulmak. Bilgimizi Allah'ın bilmemizi istediği şeylerle arttırmak. Peki yolumuzu Allah'la bulacağız dedik. Bu da yaptıklarımızı Allah dedi diye yapmak. Yapmayıp terk ettiklerimizi Allah yasakladı diye yapmamak ve bunu böylece sürdürebilir yapmak. Psikolojide insan psikolojisini düzelten şeyin sürdürülebilir olduğunu söylerler. Ama bu zaten 1400 sene evvel peygamberimiz tarafından bize söylenmiş. Kur'an bize bunu zaten öngörmüş. Ne der bize Kur'an ve İslam ahlakı? Bizden çok ibadet istemez. 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Namazımızı kılacağız. Bize demez ki 5 vakitin üstüne 5 vakit koy. Hatta 25 vakit koy. 5 vakti düzenli ve sürdürülebilir şekilde devam ettir. Ha, burada bilgide ne var o zaman? Sürdürülebilir bir bilgiye sahip olmam lazım. Bu sürdürülebilirlikten kasıt da yaşanır olması, hayatın içine dahil edilmesi. Benim ilkokula giden çocuğum var. Burada mutlaka sizi bu programı izleyen kardeşlerimizin de vardır. Çocuklar okula gittiklerinde ne öğreniyorlar? İşte okumayı yazmayı öğreniyorlar, matematiği öğreniyorlar, hayatın içinden şeyler öğreniyorlar. Benim şu an 4. sınıfta işte Türkiye coğrafyasında nerede ne yetişiyor bunu öğreniyor. Dedim ki ve evlerde artık okullar biliyorsunuz. Bu çocuk okula gitmiyor, evde de bunları öğreniyor. Bu ne? Bu bilgi. Peki bu bilgiyi kullanıyor mu? Kullanıyor mu çocuklarımız? Mesela benim oğlum, ben Malatyalıyım diye söylemiştik ya demin. Orada söyleyince evet dedi, ben Malatya'da kayısıları ağacında gördüm. Doğru, bir daha onu unutmaz. Denizli'ye gittiğimizde, biz çok gezen bir aileyiz bu arada. Hem işim gereği çok seviyoruz hem huy ve mizaç olarak da gezmeyi seviyoruz. Ufaklığı da kendimiz uydurduk. O da geziyor garibim çocuk. Ama benim okulda bugün öğrendiği, 4. sınıfta öğrendiği şeyleri ona 7 yaşında öğrettiğimi fark ettim. Neden? Sürdürülebilir, devamlı evde konuşuyoruz. Bilgi demek sadece bir diploma sahibi olmak, bir kitabı alıp baştan sona okumak değil. Bilgi sürdürülebilir olmakla birlikte hayatın içine dahil edip onu içselleştirmeniz demektir. Bir baktım benim çocuk bunları 7 yaşında falan biliyordu. İşte yabancı dilin önemini yine sanıyorum 7,5-8 yaşında Almanya'ya onunla birlikte, tabii 8 yaşındaydı, bana mahrem olarak gitmişti. Ve orada yabancı dil konuşuyor insanlar. Dedi benim bunu öğrenmem lazım. Ama okulda öğretmenler işte seneye yap İngilizce başlayacak çocuklar bunu öğreneceksiniz. What is your name, my name is falan. Hiç anlamamıştım. Ne diyor bunlar ya? Niye bu harfler aynı değil? Niye bizimki gibi değil demeye başladı benimki. Ama ne zaman Almanya'ya gitti ve döndüğümde bir baktım dersi çok iyi oldu. Hayatın içinde bilgiyi hayatın içine dahil etti. Dahletmesiyle, mecetmesiyle ne oldu? Bu bilgiye ihtiyacım var oldu. O zaman sevgili dostlar, bilgiye ihtiyacınız varsa dönüşülebiliyor, sürdürülebiliyor. Ve burada ant parantez açmamız gerekirse benim ön şartımda da ne var? Allah'ın istediği bilgi olmasın. Rabbim o bilgiyi öğrenmemi istiyor mu? Yoksa
hocam,
yaptığınız amellerde ihlas yoktur. Yaptık rılarınız yorgunluktan başka bir şey size kazandırmamıştır. Müslümanca yaşamak, Allah için vermemiz gereken yerde vermek, vurmamız gereken yerde vurmak, sevmemiz gereken yerde sevmek, küsmemiz gereken yerde küsmek, konuşmamız gereken yerde konuşmak, susmamız gereken yerde de susmaktır diyor. Hayatın içine dahil olmalı bilgi diyor ve ben şimdi susuyorum hocam dedi bir kardeşim. Buyur canım.
Evet. Hocam çok güzel devam ediyorsunuz. Ben sizi kesmek de istemiyorum aslında. Ama sizin söylemiş olduğunuz ifadelerden benim zihnimde şöyle bir şey oluştu. Bunu açıklayayım istedim. Yani aslında eğitim sistemimizde eksik olan bir şey var. Bunu biz çocuğun hazır bulmuşluğu diyoruz ama çocuğun aslında bunu talep etmesi gerekiyor. Yani bizim eski tabirle talebe dediğimiz şey aslında bilginin en başlangıç noktası. Talep eden ancak o bilgi ulaşıyor. Talep etmeyen için bu bilgi ancak yük oluyor. Hayatında kullanamayacağı bir bilgi oluyor. Dolayısıyla davranışlarına da aktaramadığı bir bilgi oluyor. Dolayısıyla evet. Bu noktada bu talebelik, talep etme, istekli olmayı çok önemli gördüm ben sizin yapmış olduğunuz konuşmada. Aynen. Eğitim sistemine de bunu nasıl aktarabiliriz diye bir düşünce aslında oluştu.
Hocam bunun için başka bir program yapalım isterseniz. Biz hiç konuyu bölmeyelim. Çünkü başlı başına siz böyle format olarak sanırım cilt cilt kitaplar yazılacak sorular. Efendim konu içinden konu çıkarıp başka bir programda, bir platformda tartışılacak meseleler ortaya koyuyorsunuz. Ne kadar güzel.
Şöyle yapalım sadece ortamda, soru işareti bırakalım. Soru işareti bırakmış olalım insanların zihninde. Çünkü insanın zihni bence çalışması, üretmesi gereken bir sistem. Bu soru işaretini bırakalım. Siz yine konuşmanıza devam edin hocam.
Çok önemli. Hazır bulunmuş çok önemli. Burada hazır bulunuşu biz hazır bilgiyi alıp yok tüketmek mi anlıyoruz acaba? Bilemiyorum. Çünkü şurada parmağınızın ucunda ben artık bunları o kadar çok hayatımıza girdik ki reklamını meklamını artık hak getire oldu. Google amca diyeceğim. Google amcaya basıyorsunuz. Google amca her şeyi söylüyor size. Ha biz burada neyin üstüne basıyoruz sevgili dostlar? Bilgiye edinmekle ilgili bir sorunumuz yok. Bilgiye o kadar çok çabuk ulaşıyoruz ki. Problemimiz çok çabuk ulaştığımız için o bilgi sürdürülebilir olmuyor. Hazır buluyoruz. Sen hazır buluş deyince evet insanın kendi hazır olması, hazırlık yapması kastettim. Orayı çok iyi anladım ama ben de böyle bir açılım sağladım. Bilgiyi hazır bulduğumuzda hazırla tüketiyoruz. Hazıra da dayanmaz diyorlar ya. Hani atalar. O maddi olarak söylenmiştir. İnanın bilgi için de aynısı. Hazır bulduğun bilgiyi kullanmıyorsun. Alıyorsun. Ha tamam oldu geçti. Ve benim rahmetli anacığım buna şey derdi. Evladım sakın ola ki nakille hareket etme akılla hareket. Yani bir bilgi öğreneceksen bununla alakalı da yazı yazmışımdır Instagram sayfamda bakabilirsiniz. Nakleden olmak için bugün Arzu kardeşim Hürder'den, Sümeyra kardeşim Hürder'den bana bir soru sordu, bir şey söyledi, bir şey öğrendim. Bunu üst kattaki komşuyla paylaşayım. Ya da bunu benim Elif'e söyleyeyim. Bak şöyle yapayım. Ya da kayınvalideye söyleyeyim. Yani birilerine karşı kullanmak, kardınızı almak için bilgi öğrenmeyin. Bilgi benim ihtiyacım olduğu için olduğunu bileceğim. Ve ben ona işte bana sunulan hazır bir bilgiden ziyade ben ona hazır olacağım. Bu bilgiye ihtiyacım var. En çok da burada nerede ihtiyaç duyuyoruz insan olarak biz? Mesela direkt diyorum evlenmeden önce evlilikle alakalı bilgisi olmalı insanlar. Ve hatta belediyeler evlenme dairelerine başvuran gençlerden sağlık raporu bilmem ne falan bir sürü prosedür istiyor ya. Onların evliliğe karşı liyakat sahibi olup olmadıklarına ait bir ehliyet de istemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ay bir okul okusunlar. Hocam o yeter falan diyeceksiniz. Olur mu öyle bir şey? İnanın danışmanlık yaptığım süre içerisinde bütün problemlerin evliliğe hazır olmadan yapılmasından kaynaklandığını görüyorum. Yine nerede görüyoruz? Çocuk sahibi olduğumuzda. Çünkü çok hazır bunlar. Tamam iki kişi evlendi. Çocuklar olacak. Allah'ın emri zaten. Burada ne var? O çocuklar olmalı. Hayır. Çocuk sahibi olmaya hazır bir bilgileri, bir iç dinamikleri var mı? İşte bilgide de aynı. Bilgi bize geliyor ve geçiyor. Geliyor geçiyor. Geliyor geçiyor. Aynen ekranı şu an kaydıralım. Ama hafıza kaydediyor. Ne zaman o bilgi bizim ihtiyacımız olduğunda harekete geçip biz onu hayata geçirdiğimizde aktifleşiyor. O yüzden her şeyi öğrenmeyelim. Benim derdim her şeyi öğrenmekle değil. Benim ihtiyacım olan şeyi öğreneyim. Benim neye ihtiyacım var? O yüzden kişi lütfen kendini tanısın ve bilsin. Şunun altını çizmek istiyorum sevgili kardeşim. Ben Müslümanım diyorsam Müslümana farz olan ilim nedir? İlmi hal diyor. Halinin ilmini bilecek. Müslüman neyi bilmesi gerekiyor? Ben kalkıp efendim Pisagor'un bu sayıyı nasıl bulduğunu bilmemle alakalı, işte matematik kuramlarının hepsini bilmemle alakalı bir bilgiye ihtiyacım yok. İşte bu bilgisayarın, sosyal medyayı kullanıyoruz, bilgisayarın algoritması nasıl çalışıyor? Bilmiyorum. Mesela bana diyorlar hocam Instagram'da paylaşım yapıyorsunuz, işte canlı yayın yapın. Geçen gün siz de şahit oldunuz. Canlı yayın açmasını bilmiyorum. İhtiyacım yoktu o bilgiye. Ha ne zaman ihtiyaç hasıl oldu? Bana böyle bir teklif geldi. Arkadaşlar ben bunun nasıl açıldığını bilmiyorum. Beni yönlendirirseniz çok sevinirim ve öğrenirim. Demek siz de bu eğitim dosyasını açmak için hocam şuraya basacaksınız. Şunu şöyle yapacaksınız. Ve ne dedim? Bir dakika durun. Hafızama kaydedeyim. Çünkü benim bu bilgiye ihtiyacım olacak. ve ben bu bilgiyi daha sonra da kullanacağım. Bir daha acemilik yaşamayayım, benim bunun detayını öğreneyim. Evet, bu da lazım. Ama ben kullanmayacaksam, kullanmayacağım bilgide neden bilgi kirliliği oluşturayım, bilgi çöplüğüne çevireyim kendi bünyemi. Bugün gençlerimizin yaptığı, maalesef insanımızın yaptığı bu bilgi çöplüğü. Bu bilgi çöplüğünü temizlemezsek, ben geçen gün YouTube kanalımda da evlilikle alakalı kendime program yapıyorum, kendim konuşuyorum orada misafir ağırlamanın dışında. Orada şundan bahsettim. Lütfen sevgili çiftler, evlerinizi duygu çöplüğüne çevirmeyin. Burada da böyle bir ifade çıktı. O yüzden teşekkür ediyorum. Ben de kağıtla kalemle notlarımı alıyorum sizin söylediklerinizden. İstifade ediyorum. Çok sağ olun buna vesile olduğunuz için. Bilgi çöplüğüne çevirmeyelim lütfen beynimizi. Ve şunu unutmayalım. Bilgisayarımıza, bilemiyorum sizinkilerde oluyor mu? Bizlerde çok fazla yükleme yapıldığı zaman bilgisayarımda format atmam gerekiyor. Format atınca ne oluyor biliyorsunuz? Bütün her şey siliniyor baştan. Bazen format attığımda götürdüğüm teknik eleman diyor. İçindeki bilgilerden size lazım olan var mı diyor. Diyorum ki ben ona. Ya Hürder'de bir program yapmıştım. Onun slaytına ihtiyacım var. Lütfen onu silmeyin olur mu? Diğerleri önemli. Hepsini siliyor, bir tek Hürder kalıyor. Çünkü o bilgiye ihtiyacım var. Onu kullanacağım. Orada güzel şeyler olmuştu. Benim için lazımdı. Beyninize de lazım olmayan lütfen format atalım ve o bilgileri silelim. Peki lazım olan ne? Sadece Allah'ın ve Resulünün istediği öğrenmenizi, hayatımıza aktarmamızı, kullanmamızı, o anda ihtiyacımızı o bilgiyle gidermemizi istediği bilgileri bırakalım. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyince Resulullah'ın Müslümanca yaşama talimatından biraz bahsetmek istedim. Hemen hatırıma geldi. İyi de oldu. Ey insanlar der Peygamberimiz. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olunuz. Yolunuzu onun kitabıyla bulmaya çalışınız. 5 vakit namaza devamlı ve duyarlı olunuz. Bakın süreklilikten bahsetmiştik. Bilginin sürekli olması önemli demiştik. İşte 5 vakit namaz hadiste Peygamberimizin uyarısında da karşımıza çıktı. Ramazan orucunu tutunuz. Mallarınızın zekatını veriniz. Sizden olan Müslüman yöneticilere itaat ediniz ki doğruca cennete giresiniz. Tirmizi Cuma babında 80. hadis. Sahih bir hadis söylediğim. Evet sevgili dostlar, bilgi beni cennete götürmüyorsa, geldi konfüçyüse katılma işte şimdi. Ne dedi? Bilgi seni doğrulamalı, iyilik seni iyi hissettirmeli yaptığın iyilik. İşte senin bilgin seni de cennete götürmüyorsa hüsranla baş başasın. Üzgünüm ki sonuç pek de iyi değil. Evet sen 5-6 diploma sahibi olabilirsin. Profesör ordinarius olabilirsin. Ama o bilgi seni cennete götürmüyorsa benim hiçbir şey bilmeyen, okumayı yazmayı dahi bilmeyen ama Allah'ın ona farz kıldığı ilmi halini, halinin ilmini bilen, yaşayan, sürdürülebilir kılan o titre olmayan kardeşim cennetin baş köşesinde oturacaktır. Ben demiyorum, demin okuduğum hadis-i şerifte. Beni cennete götüren bilgiye ihtiyacım var. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı ve değerlisi kimdir? Dediklerinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlardır. Bilgi beni Allah'a, kitabına, onu bulmaya götürmeli. Şimdi ne yapıyoruz? Araştırdıkça duyuyorum gençlerden, ben de bu toplumun içinde yaşıyorum ve bu toplumun bir ferdiyim doğru olarak. Bazen filmlerden bile örnek verince hocam siz televizyon mu seyrediyorsunuz diyorlar. Ya ben uzayda yaşamıyorum ki, ben de sizin gibi sizin yaşadığınız evler gibi evde yaşıyorum. Benim de evimde her şey var ve kullanmam gerekiyorsa da bazen eleştirel olsa da bakıyor, izliyor, haberdar oluyorum doğal olarak. Bu noktada şunu iyi bilmemiz gerekiyor ki sevgili dostlar. O karşılaştığı toplumda İnsanlar dini o kadar irdeliyor, inceliyor, detaya iniyor. Lazım olanın dışında ama kendine lazım değil. Sonra da genç karşımıza geçip diyor ki genç karşımıza, hocam ben araştırdım ettim, deist olmaya karar verdim. Deist oldum. O ne yahu? İşte deistim ben. Deizmi sorsam bilmeyecek. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama deist olmuş. Bunun için burada bu önemli işte. Yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar. Peygamberimize sorduklarında en hayırlı kim? Hayırlı olan yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar. Ey Allah'ın Resulü, biz bunu sormuyoruz diyorlar. O halde Yakup'un oğlu Allah'ın nebisi Yusuf'tur buyuruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz bunu da sormuyoruz diyorlar. Bunun üzerine Resulullah, o halde siz benden Arap kabilelerini soruyorsunuz. Birinci cahiliye döneminde hayırlı ve şerli olanlar İslam'ı iyi anlayıp yaşarlarsa İslam döneminde de hayırlıdırlar buyuruyor. Bu da Buhari'de geçen bir hadis-i şerifleri biliyoruz. Evet, Müslümanca yaşamak tek tip yaşamak değildir. Müslümanca yaşamak sadece tek bir bilgiyi bilmek değildir. Sahabe bir tip olmamıştır ki, çok çeşitlidir. Ebu Bekir'in vardır, Hazreti Ömer, Hazreti Abdullah bin Revaha, işte Bedir aslanları, Bedir esirleri, Ömer bin Abdülaziz, sahabenin ihtilafı, birçok konu ve birçok çeşitlilik vardır. Onun için biz Zuhruh suresinde geçen şu ifadeyi unutmayalım. Çünkü tabiat boşluk kabul etmiyor. Kim Rahman olan Allah'ın zikrinden gafil olur, Allah'ı unutursa ona şeytanı musallat ederiz, onu şeytan yönetir. Bilginiz efendim yön değiştirir. Bizim ön adımızda Müslüman olmak var ya, o Müslüman olmamızın içini doldurmazsa işte doldurulacak yer belli oluyor. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmesen bu nice okumaktır sevgili güzel kardeşim. Tabii tek bunun üzerine gitmeyeceğiz sanırım. Sizin başka sorularınız olacak. Yoksa ben bu konuyu alır sabaha kadar da konuşurum. Soracaklarınız varsa araya girebilirsiniz.
Allah razı olsun hocam. Öncelikle bazı...
Ben söyleyebilir miyim Sümeyra kardeşim? Şeytan, dedik ya, şeytan ona musallat olur. Peki musallat olduğun ondan sonra ne oluyor? Şeytanlar onlara olmayacak kötülükler yaptırır. Onlar da doğru yolda olduklarını sanarlar, zannederler. Ama Hucurat suresinde ne buyurulur? Zannın çoğundan sakının, zandan sakının der. İşte çünkü zanneder ki bilgiliyim, zanneder ki faydalı bilgim var, zanneder ki bu bilgi benim ihtiyacımı giderir ama şeytanın musallat olmasıyla maalesef yanlış yerdedir. Bu onu yanlışa götürür. Evet.
Hocam çok güzel noktaları değindiniz. Ben de özellikle özet çıkardım. Bazı noktaların altını tekrar çizmek istiyorum. Dediniz ki bilgi haddi bilmemekle iyilikte de gösteriş söz konusu olduğu zaman tehlikeli bir boyutta olduğunu altını çizdiniz. Ve insanın inanmak üzere şifrelenmiş olduğunu, inanmayanların da aslında inanmadıklarına dair bir bilgiye inandıklarını ifade ettiniz. Sonra Allah'ın yap dediklerini yapmak ve yapma dediklerini yapmamak ve bununla beraber benim özellikle altını çizmek istediğim bunu sürdürmek. Bunu sürdürme noktasında işte az önce de bahsettik Konfüçyüs'ün o kararlı olmak insanı korkudan kurtarır. Kararlı olmak derken aslında sebat, sabır, yol üzerinde devam edebilme gayreti diye düşündüm.
Evet.
Ve ihtiyaç duyduğumuz noktada bilgiyi aradığımızı söyledik. Talebenin buradan geldiğini. Ve bilgi için emek gerektiğinin altını çizdiniz. Ben bunu çok önemli gördüm açıkçası. Yani Şu an belki de edindiğimiz bilgilerin kalıcı olmamasında en büyük etken bizim emeğimizin o bilgiyi edinmekte çok az kalması. Yani bundan daha önceki asırlarda yaşamış olan insanları görüyoruz ki hani ilim Şam'da olsa gidip alın denilmiş ve gerçekten Şam'ın yolunu tutmuşlar. Yani bir söz öğrenebilmek için, bir hadis öğrenebilmek için, bir bilgiyi daha kendi hayatlarına aktarabilmek için bunun gayretini, çabasını sürdürmüşler ve bu yüzden belki Allah onlara da daha farklı bir kapı açmış. Dolayısıyla bilginin emek gerektirdiğini söylememiz çok altını çizmek istedim tekrar. Ve bilgi insanı Allah yoluna ve kitaba götürmeli dedik. Bu da çok önemliydi. Allah yoluna ve kitaba götürmeyen bir bilginin aslında bizim için boş bir yük olduğundan bahsetmiş olduk. Allah razı olsun. Sorularım aslında şu şekilde devam ediyordu. Tabii zaman geçtikçe toplumları harekete geçiren dinamikler de değişiyor. Siz 90'lı yılların genç kuşağı ile 2020'li yılların genç kuşağı arasında ne tür farklılıklar görüyorsunuz diye merak ediyorduk hocam.
Evet, teşekkür ediyorum. Burada ben doğru yolumuzdaki tuzakları önceleyeceğim sorumda. Neden 90'ın kuşağı, ben daha doğrusu 68 kuşağıyım ama o dönemde 90'larda işte onun dünyaya geldiği bir dönem, daha benim biraz daha yetişkinlik dünyasına kaydığım bir dönem, gençleri çok daha yakinen tanıdığım, aktif çalıştığım gençlerle bir dönem. Ama kendi yaşadığım gençlik dönemi daha 80'li yıllar. O her kuşakta, her dönemde, bu dönemlerde 20 ve 50 olarak değişir. Yüzyılda bir değişiklikler olur ama ara ara böyle çeyrek asırlar noktasında da değişiklikler olur. Şu anda biz o değişikliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz 2020'li yıllarda. O an genç olan arkadaşlar, beni dinleyenler arasında da yaş olarak o yaşa tekabül eden gençler varsa iyi anlayacaklardır. Bilgiye açlık vardı. Bu kadar bilgiye kolay ulaşılırlık yoktu. Evet, internet vardı, bilgisayarlar, telefonlar vardı ama bu kadar yaygın değildi. Bu yaygın olmadığı için de bilgiyi söyleyen, bilgiyi bize ulaştıran kişiye karşı bir saygı, bir hürmet, bir efendim onun için ne derse yapmak ve onun söylediğini evet hüküm gibi kabul etmek, uygulamak, samimi olmak vardı. Şimdiki gençe baktığımda daha bireysel olduğunu görüyorum. Bilgiye çok daha kendi başına ulaştığını görüyorum. Bir efendim birliktelikle hareket etmekten uzak olduğunu görüyorum. Ama şu var ki İslam'da tek başına bireysel bir yaşantı efendim yaşayış biçimi yok. Cemaat dediğimiz, ümmet dediğimiz bir anlayış var. Şimdiki gence baktığımda bu ümmet anlayışından yoksun olduğunu fark ediyorum. Ben kendim böyle görüyorum. Yani bu kimseyi bağlamaz, benim görüşümden böyle düşünüyor da değil. Benim gördüğüm bu. Çünkü bazen böyle ben deyince ay ne kadar ben kelimesini ve beni kullandığınız, ne kadar ben ifade ediyorsunuz, kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz? Hayır, çok şükür kendimi hiçbir şey zannetmiyorum ama gördüğüm bu, benim gördüğüm hakikat bana bu kadar gösterildi veya görebildi. Ama şimdiki genç daha bireysel, daha kendi merkezli ve kendini daha çok hayatının merkezine koyuyor. Biraz daha kibir ve gurur noktasında 90'lı gençlere baktığımızda, mütevazı olma noktasında biraz daha özgüven patlaması yaşıyor. Ben kendi çocuklarımda da aynı şeyi gördüğüm için biliyorum ve söylüyorum. Çevremdeki kişilere de bakıyorum. Hani hep söylenir, çok klasiktir ya. Ya biz öğretmenlerimizi gördüğümüzde, hocalarımızı gördüğümüzde ceketimizin önünü iliklerdi. Ben kendi çocuğumu da gördüm. Ne ceketin önünü iliklemesi. Ve şimdiki son kuşak, hani ona Z mi diyorlar? Z harf de bitti. Bundan sonra ne diyecekler onu da bilmiyorum tabii. O da biraz.
Alfa kuşağı diye devam ediyor. Alfa kuşağı, beta kuşağı.
Beta ne varsa Allah ne verdiyse. Demin söyledik ya zaten. Kainat boşluk kabul etmiyor Sümeyla kardeş. Siz hakikati alırsanız yerine mutlaka biri gelecek, bir şey gelecek. Kainat boşluk kabul etmiyor. Kainat devamlı şen halinde, hareket halinde. Bu harekete siz doğru hareketle karşılık verirsiniz. İnşallah yolumuz cennete gidecek. Amacımız ve niyazımız, gayretimiz, bütün yapmak istediklerimiz bu doğrultuda. Bunun için bu noktada bu gence baktığımda o bireysellik, o merkeze oturma, efendim o haddini bilmemek aşırı derecede var. 90'larda ya da daha önceki kuşağa geçtiğimizde 80'lerde, hele benim annemin dönemine geçsem sizin anneannelerinize, ya dersiniz bir harf öğretenin hani 40 yıl kölesi olayın sözü var ya, Hazreti Ali'ye atfedilir. Ne kadar önemli olduğunu o dönem onların o bilgiyi öğrenme gayretinden anlıyorsunuz. Şimdikiler bilginin kıymetini niye bilmiyor? Niye ona işte bir harf öğretene 40 yıl köle? O ne demek yani, ne münasebet diyor? Çünkü o kadar çabuk ulaşılıyor ki. O çabuk ulaşılırlık şu günümüz gencinde maalesef, evet bu teknolojilerin, bu ilerlemelerin insanlık adına faydası var ama insanlık adına fayda olan şey benim ruhumla da beslenmiyorsa, benim ruhumla da örtüşmüyorsa maalesef kötüye doğru, negatife doğru gidiyor. İşte şehirleşme insan ruhuna ne kadar hitap ediyor? Bakın şu an yeşil alan arıyoruz, nefes alacak alan arıyoruz. Niye? Modernleştik, kentleştik. Bizim sosyolojide kent kültürü diye bir dersimiz vardı. Kent sosyolojisi. Özel bunun adına başlı başına ders var. Bunun üzerine yüksek lisans yapan arkadaşlarım vardı. Kent sosyolojisi. Modernliğin insana getirdiği rahatlıkla beraber götürdükleri. O yüzden bir yerde bir etkileşim varsa sevgili dostlar, o etkileşimde artı da eksi de vardır. Ha, evet, biz 80'lerde şöyleydik, 90'larda böyleydik, 2020'lerde nasılız? Bir etkiden bahsediyorsak artıyı ve eksiği biz kendimize göre dengelemek zorundayız. Çünkü her zaman ve her mekan kendine has ve kendi dinamikleriyle vardır. Şimdi ben şunu dersem, ben bu sözü pek söylemem kolay kolay. Ya benim zamanımda ne gençler vardı, ne bayramlar vardı, ne vakıflar vardı, ne... Yok kardeşim, o 80'de 90'da kaldı, güzeldi, yaşanılırdı, evet eyvallah. Şimdi geldim 2020'ye. Burada neler var? Buradakilerle neler yapabilirim? İşte o değişiklikleri iyi ayarlamak lazım. O değişiklikte en bariz dikkatimi çeken nokta o zamanın gencinin, şimdiki gencinin bireysellik farklılığı ve özgüven patlaması. Bilgiyi anlamlandırma farkı, bilgiye verdiği değer farkı, insana bakış açısındaki farklılık. Diğer noktalarda evet çok güzel gelişmeler var. Şu an gençlerin aktivasyonu çok çok daha güzel. Evet mesela ben şunu hiç söyleyemem. Gençler okumuyor. Hayır gençler çok okuyor bence. Bu kadar okumasınlar, biraz dursunlar muhterem. Her şeyi okuyorlar. Gençler bilmiyor. Hayır hayır her şeyi çok biliyorlar. Değişimden haberleri var. Muhteşemler. Bu eleştiriyi yapamayız. Biraz elimizi vicdanımıza koyacağız. Biz bu 68 kuşağı olarak. Ben gençlerin her şeyi anlayabildiğini, çok iyi idrak ettiğini, onların dilini kullandığınız ve onların cenahından konuşabildiğinizi, sizinle gerçekten omuz omuza mücadele verebileceklerini düşünüyorum. Sadece şu bireysellik, şu efendim dayatılan modernitenin farkına varmalarını ve geçmiş toplumsal hafızayı da iyi okuyabilmelerini söylüyorum. Çünkü şu an 90'da doğmuş olsa biri, hadi 95'te doğmuş olsa biri, benim dönemimde diye başladığımız o cümledeki yaşadıklarımızı, işte 80 dönemindeki darbeyi, okumak için verdiğimiz mücadeleyi, bilginin bizim için ne kadar önemli olduğunu anlayamaz. Toplumsal hafızayı eğer deşifre etmezse kendisi, bunu daha tahlil eder boyutta okumazsa, ama onlar o zamandı der geçer ama evet bak o zaman şunları şunları yaşamış şu insanlar ve onlar için neden bu kadar önemliymiş? Çünkü bilgiye ulaşmak zordu. Bilen bir insan olmak zordu. Bilgiyi hayata geçirmek zordu. Mesela neyi biliyorsunuz? Tesadür Allah'ın emridir diyorsunuz. Bununla hayatınızı devam ettireceksiniz, idame ettireceksiniz. Kamusal alana giremiyorsunuz. Efendim tesadürün Allah'ın farz olduğu bir ayet olduğunu ve o ayeti başınıza taşıdığınızı söylüyorsunuz. Ama siz başınızdaki taşıdığınız o ayetle ayetin size ilk emri olan oku emrini yerine getirmek için okul kapısına gidiyorsunuz. Polisle karşılaşıyorsunuz. Efendim mahpushaneyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bunu 2020'de doğan bir genç bu teyze ne anlatıyor yani? Ne demek? İyi ki. Benim oğlan 2011'de doğdu. Bütün teknolojinin içine doğdu. Ben kaydı telefon, hani akıllı diyorsunuz ya, kaydı telefon diyorum ben onlara. Doğduğu anda itibaren kaydırmaya başladı. Torunum benden iyi kullanıyor parmaklarını. Ha, o zaman biz bu farklılıklarımızla geçmişe ah vah ya da ah canım ne kadar özel, ne kadar güzel günlerdi demekten ziyade bugüne gelip bu anda gençlerimizle birlikte olmayı bilmemiz gerekiyor. Peki burada Hud suresi 56. ayet-i kerimeyi söyleyeyim ve noktalamış olayım. İnne Rabbi ala sıratın müstakim, muhakkak ki Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Ben de o yolu devam ettiren biri olmam gerekiyor. Çünkü şeytan da sıratın müstakimde beni engellemek üzerine var. Ne diyor? Yemin olsun ki kullarını saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde oturacağım diyor şeytan. Bize düşen Allah'ın sıratın müstakiminden ayrılmamak. Yemin okuduğum Araf suresi 16. ayet. Şeytanın benim yolumun üstünde beni saptırmak için oturduğunu bilmek ve şeytana dur demek gerekiyor sevgili kardeşim. Evet, başka sorumuz var mıydı?
Evet hocam, kısa bir soru daha sorayım aslında. Bir önceki soruyla biraz zıt bir soru aslında. Hangi zamanda veya hangi toplumda yaşarsa yaşasın Müslüman gençlerin karşılaştıkları ortak sorunlar var mı? Yani bu sorunlara karşı geliştirilebilecek ortak çözümlerimiz neler olabilir?
Hı hı hı. En ortak sorun Araf suresi 205. ayet hemen aklıma gelen gafillerden olma uyarısına kulaklarımızı tıkıyor olmak. Gaflet içinde olmak, yani bu gaflet 2020'de farklı bir gaflettir. 1920'de farklı bir gaflettir. 1820'de, 1720'de, yani geçmişe dönüp gidebildiğimiz en uç noktaya kadar buradaki en büyük sıkıntı gaflet içinde olmaktır. Gaflet içinde olmayalım. Benim gördüğüm, acizane dediğim gibi, benim görebildiğim kapasitem kadarını anlatıyorum sizlerle. İnşallah içimizde daha geniş kapasiteli dostlar vardır. Onlar da bizimle paylaşırlarsa mutlu mesut olacağız. Yine insan başıboş bırakılacağını mı zannediyor Kıyamet Suresi 36? Ve biz her kuşağın, artık A'dan başlayın Z'ye kadar hangi kuşaktan bahsediyorsunuz, başıboş olduğumuzu zannetmemiz var. Bu başıboşluluk her dönemde başımızın belası tabiri caizse. Biz başıboş yaratılmadık ki. Bir gayemiz, bir hilkat yaratılışımız, bir sebebimiz var. Bunun farkına varamamak en büyük sorun sevgili dostum. Başıboşluluk yok. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Bu çok çok önemli bir nokta. Bir de tembellik ve atalet. Ecelin gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr suresi 99. ayet diyelim. Diyeceksiniz ki hocam, ayetlerle bunları örtüştürüyorsunuz. Sizin sosyolog tarafınız var. Eğitimcisiniz. İşte çocuk ve aile danışmanıyım aynı zamanda. Yok mu hiç sosyolojide bunlarla alakalı şeyler? Tabii ki var. Motivasyon diyoruz bakın. Psikolojide çok öngörüyoruz. İşte motivasyonu arttırmak için ne tavsiye ediyor psikoloji? Meditasyon dedim. Bir sürü ritüelleri var. Ama ben o ritüellerin çok insancıl olduğunu düşünmüyorum. Çok şahsa münhasır olduğunu düşünmüyorum. Tamamen genel ifadeler. Ama Kur'an benim şahsıma hitap ediyor. O yüzden Kur'an'dan ve sünnetten yola çıkıyorum. Tabii pozitif ilim okudum, beşeri ilim okudum ama benim tek kanatla uçan bir kuş görmediğimden dolayı, gören varsa söylesin, ben hiç görmedim. Çok yer gezdim, çok ülke dolaştım. Ta Tanzanya'ya kadar gittim ama tek kanatla uçan kuş görmedim. O yüzden bir şeyi anlatırken de, bir bilgiyi edinirken de, bir bilgiyi aktarırken de, bir bilgiye sahip olurken de tek taraflı bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. En büyük zaafımız tek taraflı bakmak. Ama şunu da unutmayalım. Tek taraflı baktığımızda tek tarafı göreceğiz. Tek kanatla uçulmaz. Çift kanat hareket etmemiz gerekiyor. Onun için en vazgeçilmezimiz, en bizi bağlayan taraf, çünkü beni yaratan beni benden iyi biliyor ve bana bir kılavuz göndermiş, kullanma kılavuzu. İşte o Kur'an-ı Kerim. Onun için ayetlerden örnekleri daha çok önceliyorum. Ve bu tembellikten beni kurtaracak da, işte efendim, tembellikten vazgeçmeniz için size 21 ritüel kurallarını anlatabilirim. Evet, psikolojik olarak bunları anlatayım, izah edeyim. Ne kadar gider? 21 günden sonra en az 2-3 ay gider. Sonra gelirsiniz. Ya hocam olmadı, ne olacak? İşte ben dedim ki evet, olumlama yaptım. Şu teknikleri kullandım. Siz söylediğiniz gibi 21 güne dikkat ettim. Ama 3-4 ay sonra ben yine tembellik yapmaya, yine kitap okumamaya, yine bulaşığı mutfakta biriktirmeye, işte kadın olarak ya da işte çocuğumla yine şunu yapmaya, şunu yapmamaya başladım. Biz tekrar baştan alıyoruz. Diyoruz ki bir 21 daha devam edin. O da bir 3-4 ay. Tabii hep böyle bir tekrar, bir tekerrür noktası var. Ama ben Kur'an'la söylediğim zaman bir duruyorum. Benim kendi ilişkilerimde de ve kendi hayat dinamiğimde de bana Kur'an'dan ve sünnetten bir şey söylendiği zaman ne diyorum biliyor musunuz? Semiyana ve Atan. Bitti. Eşim geldi, tartışıyoruz. Allah'ın ayetini okuyor. Bitti, kavga bitti. Hani Nasrettin Hoca diyor ya, yorgan gitti, kavga bitti. Aynen öyle. Çünkü neden? Yorgan maddi. Biz tartışırken, bir cedelin içine girerken, bir hayat skalasında o cenderede mücadele verirken hep maddi düşünüyoruz. Kazanım, kazanım, kazanım. Kazanmadığımızda atalet, tembellik, ruhi bunalım, anksiyete, bir sürü sıkıntı. Ve bir türlü dibe vurduğumuzu zıplayamıyoruz, yukarı çıkamıyoruz. Ama ayet, orada bir sürü söz. Allah'ın sözü ya. Daha bir şey söyleyebilir miyim? Biraz özel olacak ama zaten bütün özelliklerimi gördünüz. Benim özgeçmişimi çok iyi bulmuşsunuz. Çok yoktur. Hiçbir yerde paylaşmıyorum. Nasıl bulduysanız bilemiyorum. Teşekkürler. Hocam, bir özgeçmişim ben özel size söyleyeyim. Benim eşim hafız. Elhamdülillah. Ailemize ilk hafız damat olarak giren biri. Ben biraz daha modern bir ailede büyüdüm. Ve kız kardeşlerim şöyle derdi, kalabalık bir ailemiz var. İyi ki de varlar. Rabbim onların hepsine sağlık, sıhhat, afiyet versin. Anneciğim rahmetli, ona da rahmet olsun. Hafız ya eşim. Tabii ki eştiniz, kavga falan ediyorsunuz. Hele benim gibi böyle laf ebeliği yapan, 2500'ün üstünde bir gün içerisinde değil 2500, istatistikler öyle diyor. Kadınlar 2500 kelime kullanıyor içinde ama ben muhtemelen 5000 kelime falan kullanıyorumdur. Böyle birinin karşısında bir erkek eş, hiç Allah muhafaza yani. Ve kardeşlerim şöyle derlerdi bana. Abla çok konuşma abinin karşısında. Onun ağzı Kur'an'lı, adam Kur'an valla çarpar seni bilemiyoruz. Ve ilk evlerden beri hep dikkat, ağzı Kur'an'lı. Evet, bir şey oldu tartışık. Kur'an dediği an bitti. Hatta bazen şey derim, bana bir şey söylenip, ayet-i hadise var mı o ya? Yapmıyorum şunu, istemiyor canım. Ya yok mu böyle bir şey? Ha, psikolojide bunlara inkara gidebilirsiniz. Sosyolojide bunlara inkara gidebilirsiniz. Çünkü Kur'an söylediği bir şey. Ama Allah'ın sözünü inkara edemediğiniz için sizi daha teslim ediyor. Sizi daha davuluyorlar, daha sırat-ı müstakine. Zaten sırat-ı müstakine orta yol. Öyle aşırılık yoktur dinde. Asla hakikaten. Yeter ki biz o dini doğru anlayalım. Allah'ın anlattığı şekliyle anlayalım. O yüzden ayetler benim kapı açıcılarım. Hem de öyle bir anahtarım ve kilidim ki bir daha o kapı kapanmıyor. Onun için bunu da açıklamak istedim. Tembellikten bizi kurtaracak ayet Hicr suresi 99'u lütfen hafızalarımıza kazıyalım sevgili dostlar. Ecelin gelinceye kadar Rabbine ibadet edin. Bu ibadet sadece namaz kılmak değil. Rabbin rızasına uygun mücadele etmek, çalışmak, yaşamak, fayda sağlamak, faydalı olmak, faydalı biliyor. Ya sayın sayabildiğiniz kadar ibadeti lütfen şöyle at gözlüğü takıp bakıp değerlendirmeyin. Geniş, gayet geniş. Müslümanın Müslümana yardım etmesi. Mesela Hürdar bana böyle bir teklifte bulundu. Şu an biz ibadet yapıyoruz. Çünkü Allah rızası için buradayız. Besmele çektik, niyet ettik. Rabbim sen güzellikleri anlat. Önce bana anlatıcı olarak. Diğer noktada dinleyen kardeşlerime o zaman ibadet. İbadet sadece namaz kılmak, oruç kılmak değil sevgili dostlar. Konu konuyu açıyoruz. Bugün işte sabaha kadar konuşacak mıyız? Yoksa dinleyenleri yormadan bir damak tadı lezzetinde bırakacak mıyız kardeşim?
Evet hocam. Son cümleleri alma zamanı geldi sanırım. Gerçekten çok istifade ettik, yararlandık. Başta da dediğiniz gibi haddi bilmek, ne zaman, hangi sınırlarda insan haddini bilmeli. Bilgiye de, bilgiye ulaşmada da, yaşamada da. Bende de bu kaldı açıkçası. Onu açtığınıza inanıyorum. Sümeyra'cığım eklemek istediğin var mı?
Şöyle, Milli Hocam sorularınıza çok net ve belirgin cevaplar verdiniz gerçekten. Zihninizin berraklığını konuşmanıza da yansıttınız. Allah razı olsun.
Sümeyra, buraya bir virgül koyayım. Çünkü ben fazla aşırı bilgiyi kafamda tutmuyorum. Lazım olan bilgiyi kafamda tutuyorum. Mesela sizin, bilemiyorum, ben burada kimseyi de tanımıyorum sevgili dostlar. Sümeyra ve Arzu ve Sümeyra diyorum ama soyadlarını bile bilmiyorum. Evliler, bekarlar mı onu da bilmiyorum. Mesela evliyseniz eşinizin telefonunuzu, oğlunuzun telefonunuzu, annenizin, babasının telefonunu ezbere biliyor musunuz? Diyeceğiz hocam sorularımda bir soru, siz bize soru sormayın. Bilmiyorsunuz çünkü akıllı
evet,
telefonlarınız
akıllı
var.
Telefon.
İhtiyacınız yok. Ama bu bilgi kaldığınız bir yerde telefonu şarjı bitti. Bana lazım olan bilgiyi hafızama kaydediyorum. Her şeyi. Lazım olmayanı da kaydetmiyorum. Şu an bana bu Zoom üzerinden programı yaptık. Nasıl açılacağını falan. Ben bunu kafama hafızettim. Ama diğer noktada lazım olmayan şeyleri hafızamdan sildim. Berraklık oradan kaynaklanıyor. Çok fazla bilgi kirliliği ve bilgi çöplüğü olduğu için hafızamız berrak olmayınca doğal olarak konuşmamız da berraklaşamıyor. Mesela en çok danışmanlık şu an en sık yaptığım şey evlilik danışmanlığı yaptığım için eşler geliyor, bir başlıyorlar, o kadar dağınık ki kafaları. Neden? Çünkü her şeyi kafaya o kadar detaylı bilgilerle koymuşlar ki onların üstüne de ihtiyaçları yok. Hepsi dedikodu. Hepsi lafı güzel. Ama gereken şey akıldan uçmuş gitmiş. Sonra ilişki zedeleniyor. Berrak olan bilgi ilişkilerimizin hangi ilişkimiz olursa olsun onu da berraklaştırır. Bu çok önemli. Bulanık su olmaz. Yani bulanık su özelliğini kaybettirmiş olur, berrak bir su olmuş olur. Bu çöplükten arınırsa. Bu arada ben eşimin, oğlumun, gelinimin, hanımannemin cep telefonlarını ezbere biliyorum.
Ne güzel hocam.
Bence gerçekten tavsiye ederim, siz de bilin. Bunu nasıl yaptım? Akıllı telefonu 7 ay kapattım. Tuşlarla aramalar yaptım. Zaten siz bir şey süreklilik dedik ya. Siz akıllı telefonla parmaklarınızı böyle hu yapıyor benim torun. Bulup yapıyorsunuz. Geri veriyor rakam. Yine hoca tamam. Adı çıkıyor zaten. Numara falan yok. Göremiyorsunuz. O zaman görmediğiniz ve sürdürülebilir bir bilgiye orada muhatap olmadığınız için de akılda kalmıyor.
Ayetleri de unutulmuyor yüzden... değil mi hocam? Hiç de tabii, unutulmuyor. Tabii. Ben 30 sene evvelin telefon numaraları şu an hafızamda ama maalesef tabii. Sorduğunuz güncel soruya cevap bile veremedik. Doğru söylüyorsunuz hocam.
Evet. Mesela o yüzden surelerin mutlaka rakamlarını, ayetlerin rakamlarını basa basa söylüyorum. Bir yerde hafızamızda kalsın diye. Evet Sümeyra, yürüdüğünden sonra söz sende.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Dinleyicilerimize seslenelim eğer son sözlerinizi aldıktan sonra hocam.
Tamam, ben son söz olarak şunu söylemek istiyorum sevgili dostlar. Rabbi her şeyden çok sevmek en önemlisi. İnananlar en çok Allah'ı severler. Burada ayet numarasını söyleyeyim, akıllarımızda kalsın. Dostlarımız gidip baksınlar. Lütfen bunların tefsirine ve açıklamalarına bakın dostlar. Vakit kısıtlı, biz çok açıklayamıyoruz. En önemli şey sevmek, her şeyi. Bilmeyi sevmek, insanı sevmek, yaptığımız işi sevmek. Her işin başı bu. İnananlar en çok da Allah'ı severler diyor Bakara suresi 165. Ve yine biz şunu biliyoruz ki kalpler Allah'la huzurludur. En çok tekrar ettiğimiz ve duyduğumuz ayetlerden biridir. Rad suresi 28. Kalpler Allah'ı anmakla huzurludur. O yüzden kalplerimizin huzur bulduğu şeylerle uğraşalım. Neyi zikrediyoruz, neyi biliyoruz buna bir dikkat edelim. Kalplerimize yorgunluk olmasın, zihinlerimize yorgunluk olmasın. Demin Sümeyra kardeşimin dediği gibi idraklerimize berraklık olarak yansısın. Ki ilişkilerimiz de berrak olsun, huzurlu olsun. Şu insanlık, insanlık dünyasında, insan dünyasında, insan sofrasında herkese o sevgiyle bakabilen, yaşadığını, niçin yaşadığını bilen, bildiğini niçin bilmesi gerektiğini bilen kullar olalım. Ve son duam olarak hep kendime yaptığım, sizler için de inşallah yapmış olalım. Kalan ömrümüz geçen ömrümüzden daha bereketli olsun. Çünkü geçen geçtim. Ben yolun yarısını iki kere katladım ve geçirdim. Bundan sonra ne yaşayacağım, ne kadar yaşayacağım bilmiyorum ama oyunla, oyuncakla geçirecek vaktim yok. Boşa bilgiyle, bilgi çöplüğüne hafızamı, aklımı, duygularımı, kalbimi geçirecek, oyalanacak vaktim gerçekten yok. O yüzden niyazım kalan ömrüm geçen ömrümden daha bereketli, daha hayırlı ve daha güzel olsun. İnşallah sizlere de aynı duayla teşekkürlerimi, şükranlarımı belirtmek istiyorum. Beni güzel dostlarla buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Bana ulaşmak isterlerse Minezgi YouTube kanalından ve Minezgi Instagram hesabından ulaşabilirler. Her soruyu sorabilirler. Soru diyorum bakın geçen soru dedim birisi sorun yazmış. Sorunlarınız bende değil sorunları doğru merceğe iletmek lazım ama her soruyu da aslında bilene ulaştırmak lazım. Ben bilmiyorsam bilmediğimi söylerim, araştırırım, araştıralım derim ama mutlaka herkese de döndüğümü belirtiyorum. Evet. Bu demek değildir ki 7/24'te internet başındayım. Şu an siz kapatacaksınız ben de evdeki interneti kapatacağım. Bir stop yapacağız. İnternet orucu tutuyorum çünkü gün içerisinde 2 saat bu canlı yayınlardan dolayı 2 saat. Daha önce 1 saat internete giriyor idim. Siz de bu noktada lütfen neye ihtiyacınız varsa ihtiyacınız kadar kullanın. Yemeğe ihtiyacımız var. Bir tabak yiyebiliriz. Hadi abartalım 2 tabak olsun. Hadi çok seviyorsunuz 3 tabak olsun. 5 tabak yiyebilir misin kardeşim? Kendini zorlarsan yemin ederim mide fesadından hop hastaneye gidersin. Kimse tokluktan, açlıktan ölmüyor, tokluktan ölüyor gerçekten. Çok bilgisizlikten hiçbir şey olmaz ama o kadar çok bilgi bombardımanına tutulursanız gerçekten akıl tutulması oluyor. Rabbim bunlardan istifade ve beri eylesin. Bizi kendine layık kul eylesin. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı hayır eylesin sevgili dostlar.
Amin. Allah razı olsun. Bütün dualarınızı amin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün Mine İzgi hocamızla şüpheden arınmış olan bilgiye ulaşmanın yollarını, bu bilgiyi davranışa dönüştürebilmenin gerekliliği üzerine konuştuk. Zaman geçtikçe gençlerin dünyasında değişen ve değişmeyen normlardan bahsettik. Samimi tavrı, canlı ses tonu ve sağlam bakışıyla bizlere yeni ufuklar açan Mine hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar buluşmak üzere tüm dinleyicilerimizi Allah'a emanet ediyoruz.